Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Bu akşamki programımıza acı bir haberle başlıyoruz. Geçen hafta 1 Mayıs günü Emine Erdoğmuş'u kaybettik. Kültür varlıklarının korunması konusunda bütün ömrünü adamış, her zaman başı çekmiş bir kişiydi. Çok katkısı olmuştu. İstanbul'un Haliç Köprüsü'nün yapılmaması için, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin korunması için, İstanbul'un tarihi miras alanlarının tehlike altındaki listeye girmemesi için hep kendini öne atmış ve çok çalışmış sevgili dostumuz. Ruhu şad olsun diyelim ve programımıza böyle başlayalım.
Hepimizin başı sağ olsun. Yani aynı zamanda Büyükada'daki Rum yetimhanesinin de korunması için, çünkü orası ahşap
bir... O çabayı başlatan kişidir diyebiliriz. Evet, Ulusal Ahşap Birliği kurdu. Ahşap konusunda hep çalıştı. Anmak istedik.
Evet. Şimdi biz bu akşam ahşaptan bir nehre gideceğiz. Emine vasıtasıyla onun ahşapla ilişkisine değinmiş olduk.
Evet.
Çok uğraştı gerçekten bu konuda. Biz bu akşam bir nehrin hafızası, bir nehrin beslediği, ortaya çıkarttığı, parçası olduğu kültürel peyzaj, belleği, bir nehrin belleği nasıl okunur? Bir nehrin belleği olması ne demektir? Ve bir kültürel mirası, bir yerin kültürel hafızasını nasıl beslemiştir bu nehir? Bu nehri anlayarak, okuyarak oranın kültürüne dair, kültürel mirasına dair neler okuyabiliriz? Bu konuyu konuşacağız ve bu konuyu da tam da bu konuda bir proje yapan, tabii ki yani o vesileyle konuşuyoruz, bir sanat projesi üzerinden konuşacağız. Çok ilginç gerçekten. Türkiye'de böyle projeler giderek artıyor. Çok güzel. Keşke daha da artsa bu tür projeler. Şimdi bu proje İzmir Bergama kentinin içinden akan Selinos çayını odağına alan bir sanat projesi. Odağında Selinos çayı var ve onun hafızası. Başlığı da suyun taşıdıkları. Selinos ve kentsel belleğin izleri. Projeyi iki ayrı sanat inisiyatifi birlikte ortak yönetiyorlar. Biri İzmir'den Karantina Kolektif, öbürü de Bergama'dan Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi. Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi'yle daha önce de konuştuk Bergama'daki bir başka projelerle ilgili. Şimdi onlar bu iki inisiyatif bir araya gelip Bergama'da işte bu Bergama'nın tam böyle etrafından dolaşan antik Pergamon tepesinden böyle akan eski tarihi bir nehir bu aslında. Tarihi diyorum. Niye tarihi diyorum? Çünkü bu nehir aslında şu anda biraz da kurumuş. Yani ortada ne kadar nehir kalmış kalmamış onu bize anlatacaklar. Fakat işte bu nehir geçtiği bütün o kırsal ve ardından da Bergama gibi kentsel alanda ki bütün katman katman farklı dönemleri, tarihi dönemleri, Helenistik, işte Pergamon Krallığı, Roma dönemi, Doğu Roma Bizans dönemi, Osmanlı beylikler hepsini yaşamış bir nehir ve yaşatmış, onların parçası olmuş bir nehir. Ve aynı zamanda tabii ki Bergama çok kültürlü bir şehir. Rum, Ermeni, Türk, Yahudi nüfusuyla, mahalleleriyle çok zengin bir kültürel mirasa belleğe sahip. Nehir yine Selinos çayı böyle bir aslında kültürel, nasıl diyeyim, çeşitliliği de beslemiş. Onun şahidi olmuş da diyebiliriz bir anlamda. Parçası olmuş bir kültürel peyzaj varlığı. Şimdi evet, yani bu dere, bu nehire ne oldu, işte suyu azaldı falan, bunları birazdan konuşacağız. Bu bellek nasıl ortaya çıkarılabilir, nasıl konuşturulabilir, niye bunu konuşturmak önemli? Selinos projesi çok ilginç etkinlikler yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Birazdan evet konuklarımız anlatacaklar. Şimdi bu Selinos çayı ile ilgili paralelde yürüyen bir başka proje daha var. Ona da gireceğiz birazdan. O da 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla başlatılan Antik Selinos Çayı Kanal Restorasyon ve İslah Projesi. O dönem bu proje böyle şey diye tanıtılmıştı. Türkiye'nin Venedik'i olacak deniyordu bu şey için. Yani öyle bir restorasyon olacak ki işte üzerinde şeyler, gondolalar yüzecek falan. İşte böyle rekreasyon alanları yaratılacak. İşte derenin etrafındaki evler yıkılacak, düzeltilecek falan. O çalışmada nereye gelindi, ne oldu? O çok farklı bir yaklaşım. Bu çalışmayı da Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği, Bergama Belediyesi hep birlikte yönetiyorlardı. Ve bu çalışma bir taraftan da Bergama biliyorsunuz UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, evrensel önem taşıyan bir kültür alanı. Şimdi bu dinleyeceğimiz Selinos Çayı Hafıza Projesi ise çok başka bir yerden girip başka bir aslında düşünsel bir ufuk açan bir proje. Evet, bu projeyi bize anlatmak üzere Gökçe Suvari ve Günseli Baki bizimle beraberler. Şimdi onlara dönüyoruz. Hoş geldiniz ikiniz de.
Merhabalar, çok merhaba. Teşekkürler bizi ağırladığınız için.
Hoş geldiniz. Evet. Kısaca söyleyelim siz neler yapıyorsunuz. Gökçe Suvari görsel alanda üreten bir sanatçı. Karantina kolektifin kurucularından, bu kolektif üç ayrı inisiyatifin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş. 2021'den beri bu şekilde çalışıyorlar ve kültürel miras üzerine projeler üretiyorlar. Gökçe de bu kolektifin kurucularından. Günseli Baki de yine görsel alanda çalışan, daha çok lens temelli çalışan bir sanatçı. Kültür yöneticiliği de yapıyor. Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi'ni de 2018'de Yücel Tunca ile birlikte kurmuşlar. Görsel sanatlar ve görsel kültür üzerine yine ağırlıkla fotoğraf ve video çalışmalar yapıyorlar, üretiyorlar. Bir de Odeon Pergamon isimli bir mekan yaratmışlar. Bir Osmanlı bedestini, biraz harap durumda olan bir Osmanlı bedestini kiralayarak ve kendileri ve çevrelerindeki kişilerden para toplayarak burayı elden geçirmişler. Ve bir galeri, sergi, kültür üretim mekanına dönüştürmüşler. Günseli'yi daha önce de konuk etmiştik Asun'un da söylediği gibi. Şimdi ben ilk soruyu Günseli'ye yönelteyim. Selinos çayını bir bize anlatabilirseniz nasıl durumda bugün? Bergama'dan geçtiği rota şimdi ne vaziyette? Oradan başlayalım.
Evet, başlayalım. Öncelikle teşekkürler bize Gökçe'yle birlikte konuk ettiğiniz için. Selinos aslında Asu Hocam da bahsetti, Kozak'tan, Kozak Yaylası'ndan akıyor. Oradan geliyor Bergama'ya doğru. Kale Mahallesi'nin kıyısından da aslında 2. ve 3. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Hadrianus tünelleri dediğimiz böyle çifte bodrumlar, Musluk Köprüsü'nün de olduğu antik tünellerin içinden geçerek Hessel Deresi ile birleşiyor ve Bakırçay'a karışıyor. Şehirden geçen kısmı Selinos'un 1 kilometre kadar. Tabii 80'lerin sonlarında Kessel Barajı'nın yapılmasıyla, açılmasıyla birlikte bu dere kent içinde gürleyen aslında eski debisini de kaybetmiş durumda. Hatta eskiden bu kentin belleğinde yer alan çok önemli bir sel baskını olayı var. Çok yoğun yağışlarda 1842 yılında meydana gelmiş bu olay. Üzerine destanlar yazılmış bir sel hikayesi bu. Yıkılan çamlar, örneğin çifte bodrumlar kısmını tıkamış, tarihi bir köprüyü yıkmış ve birçok ev yıkılmış. Osman Bayatlı'nın anlatımına göre 300 kadar kişi de hayatını kaybetmiş. Dediğim gibi üzerine destanlar yazılmış bir hikayesi de var aynı zamanda. Bu projeyle birlikte yaptığımız bellek çalışmasında da ortaya çıktı. Aslında orada bir doğal yapı var. İnsanların balık tuttuğu bir alan da var. Yoğun suyun barındırdığı bir alan. Kısaca şu anda su yok. Yani çok cılız. Sadece yoğun yağışlarda baraja ya da su verilmemesi durumunda biraz daha eski halini andırdığı söyleniyor. Aynı zamanda Selinos üzerinde tarih köprüler var. Dediğim gibi bu kale mahallesinin kıyısından akıyor. Bu tarih köprülerin çifte bodrumlar dediğimiz aslında Kızılavlu'nun yani şehre bağlanan kısmını antik dönemde inşa etmek için iki büyük tonoz inşa edilmiş. O yüzden de Evliya Çelebi aslında Bergama'ya bu tonozlar yüzünden de ne yerde ne gökte mahallesi demiş. Bunun altından akıyor Selinos, bu çifte bodrumlar.
Aslında Romalıların bir mühendislik
harikası. Evet, evet, evet. Dolayısıyla üzerinde de Tekke Boğazı, Ulu Cami, Tabak Köprüsü, Üçkemer Köprüsü gibi. Yine biraz önce bahsettiğimiz 1842'deki Kazancı Köprüleri var. Böyle bir çay. Biz de Gökçe ile birlikte bu projede bir bellek çalışması, bir sanat projesi yapacağız. Kısaca Selinos'u böyle anlatabilirim.
Bu çay böyle şey olmuş, yani bir kentte bir kilometrelik bir hat üzerinde aslında bir doğal peyzaj alanı olarak kıvrıla değil mi? Şey yapmış.
Evet, evet.
Kentle birlikte bir buluşmuş ama işte bu su azalınca biraz böyle sanki bırakılmış ve işte, nasıl diyeyim, kirlenmiş falan, böyle bakımsız, çok bakımsız kalmış bir dönem.
Baraj nedeniyle işte bu hale gelmiş, öyle mi?
Suyun azalması, evet. Yani 80'li yılların sonrasında yapılan, o da tartışmalı bir yapı. Yani barajdan sonra tabii Selinos'un suyunu da hem Kestel hem de Selinos'un suyu da tünellerle çekilmiş. Çekildiği için de çok az bir su var elbette. Yani suyu çok az, evet, akıyor. Yani eskisi gibi değil.
Peki bu suyun taşıdıkları Selinos ve Kentsel Benliğin İzleri projesine gelelim o zaman. Buna herhalde Gökçe yanıtlayacak. Yani burada siz neyi hedeflediniz? Yaptığınız iki çalışma var. Rota yürüyüşü ve alan çalışması. Bu nasıl bir çalışmaydı? Neler yaptınız ve neler çıkarmayı hedefliyorsunuz?
Tabii şimdi genel olarak bizim kolektif olarak son zamanlarda üzerine durduğumuz meselelerden birazcık bahsedeyim. Bizim ilk öncelikli meselemiz tabii biraz kentsel anlamda bellek ve hafıza meseleleri. Ama aynı zamanda dünyamızın artık maruz kaldığı bu iklimsel değişim ve yıkım meseleleri üzerinden özellikle suyun önemi ve suyun bütün Anadolu ve Akdeniz havzasıyla birlikte İzmir'de de değişimi ve kuruması, azalmasıyla beraber bir takım çalışmalar yürütmeye başladık. Bu anlamda da daha çok da bizler sanatçılar ve kültür yöneticileri olarak su, acaba suyun varoluşu ve yok oluşu bizim hayatımızda neler değiştiriyor üzerine odaklanmaya başladık. Buradan da yola çıkarak su nun olduğu dönem ile olmadığı dönem neleri değiştirdi ve hani bellekte neler vardı, nasıldı, onları araştırmaya başladık. Bu bağlamda Selinos'ta da tabii az önce Gülsel'in de bahsettiği üzere işte suyun kent içerisinde çok büyük önemi olmasıyla beraber, bunları bize yapmış olduğumuz atölye çalışmalarını bir sürü şey dinlemekle beraber şu anda hani yürütülen farklı çalışmalar bağlamında geldiği noktayı işte geçmişten günümüze değin bir izleyi takip ettik diyebiliriz. Atölye çalışmalarımız şu şekilde: bizler toplamda 10 sanatçı olarak işte bahsettiğimiz işte karantina ve Sarıdeniz Altı yürütücülüğünde öncelikle bu alanda çalışan arkeologlar, mimarlar, tarihçilerle beraber buranın bir geçmişini inceledik. Yani su burası için ne ifade ediyordu? Kale mahallesi için, Bergama için zamanında ne ifade ediyordu? Ve şu an neler değişti? Buradaki önemli tarihsel noktalar, dönem eşler nelerdir? Bunları inceledik. Sonra ertesi gün yaptığımız bir bellek atölyesi çalışması vardı. Bellek atölyesinde ise aslında bizim daha çok istediğimiz Bergama sakinleri kendileri Selinos ile, aslında hatta onların dilinde söylemek gerekirse Selinos biraz daha yeni bir terim olarak kalıyormuş, çay ile nasıl bir ilişki kuruyorlardı. Kendi hatırladıkları geçmişlerinde ya da aile büyüklerinden, atalarından dinledikleri geçmişlerinde nasıl bir bağ kuruyorlardı ve şu an o bağ neye evrildi üzerine bir atölye çalışmaları yaptık. Bunlar gerçekten çok verimli ve zengin geçti. İnanılmaz tabii hikayeler, anlatılar dinledik bu bağlamda. Ama şeyde şahit olduk ki bu çok güzeldi. Suyun yıkıcı ve yapıcı gücüyle beraber işte hayattan yavaş yavaş silinmesinin oranın geleneklerine nasıl etki ettiğini de anlama şansımız oldu. Yani bunlardan bir tanesinin örneğin en azından benim şurada bahsedeceğim hatırlayabildiğim Hıdrellez şenliklerinin Bergama için ne kadar özel olduğu, işte daha gün ağarmadan insanların çay kıyısında orada yer tutup piknik yapmak için kendilerine alan belirledikleri ve hani bunun işte bizim İzmir kent merkezinde yaşadığımızdan çok daha farklı bir özel bir şenlik olduğuna dair hikayeleri dinledik.
Yani sonuçta bugün bizim... Hıdrellez dün gece.
Aa, evet.
Evet. Bugünün anlam ve önemi üzerine oldu. O zaman yani şey suyun enteresan olan şey şu, yani bizim gözlemlediğimiz bu hikayelerle beraber su kurudukça aslında birazcık o suyla ilişkilenen kültürler ve gelenekler, festivaller hepsini kurmaya başladı şeklinde. Yani ortak bir hani kültürle beraber, suyla beraber kültürün de kurumaya yüz tutması.
Ama sadece bu şeyle olmuyor, bu suyun kuruması sadece oraya kurulan barajlarla da olmuyor bu arada. Yani biz bunu İstanbul'dan da biliyoruz. Yani sular, dereler, çaylar böyle şeylere alınıyor biliyorsunuz. Yerin, zeminin altına alınıyor, şeylere hapsediliyor, kanallara hapsediliyor. Yani oraların dere olma hali, onların bir yarattığı doğal peyzaj ve insanlarla kurduğu bir kültürel peyzaj. Bir ilişki var aslında tarih boyunca. Modernleşme bir anlamda, modern kentleşme onları bir şekilde hapsetmek istiyor.
Hapsedip evet ama gözden... burada Asur Romalılar da onu ıslah etmiş aslında demin anlatmıştım.
Evet ama...
Romalılar'a yani... geliyor yani kentin evet. içinden geçerken onlar da onu tonozların içinden geçirmişler. Yani bu da tarihsel bir şey demek ki.
Evet. Evet. Evet. Ama gene... Yine de şeyler, siz programa girerken anlatıyordunuz işte bu nehrin kenarındaki ağaçlar, oturma yerleri, Hıdrellez için inip orada yıkanma yerleri falan, değil mi? Yani aslında bir ilişki kurabildiğin bir şey, varlık o su.
Tabii kesinlikle, yani bu su kıyısında bakın farklı... Endüstri demeyeyim de o zaman dönem için işliklere sahne olmuş işte tabakhanelerin olduğu bir yer var. Hani bir yandan tabi suyun da aslında toksikleşmesine hizmet ediyor ama yani kenarında tabakhane ne derler hamamı var. Bir de şu vardır, yani kültürel olarak deniz ya da su kıyısında yaşayan insanların bir suya bakma ya da suyun kenarında bir araya gelme üzerine bir kültürü vardır. Benim özellikle şeyden, Günsel'den de, çünkü o daha fazla uzun süredir Bergama'da yaşadığı için ondan duyduğum deneyimlere göre hani su çok kurumuş olsa bile suyun oradaki işte havzasında, dere yatağında bir yeşillik, bir ağaçlık şey var. Hani bu da kıyısında oturulup bakılabilen, izlenebilen ya da ağacın gölgesinden faydalanabileceğin bir alanken işte şimdiki ıslahat çalışmalarının getirdiği ayrı bir durum var ki bu da... Maalesef bu her iki kültürü de yok edecek bir durumda diye özetleyebilirim.
Evet, oraya da gelmek istiyorduk. Evet, yani bu şey kanal restorasyon ıslah projesi aslında bu çayın rotasında, işte akışında falan, yani düzeninde bayağı böyle bir müdahale ediyor anladığım kadarıyla. Oradaki işte ağaçlar kesilmiş diye duyduk falan yani. Ne oluyor yani, o proje ne yapıyor peki çaya?
Yani şu anda tabii ne yaptı acaba? Şu an o doğal peyzaj alanı tamamen gitti. Yani şu an geldiği aşama aslında bu ıslah projesi 2016 yılında Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmış. Daha sonra son belediye döneminde işte siz de biraz açılışta bahsettiniz. Tabii alanın yanındaki projelendirmenin niteliksiz bir metruku yapılan yıkılması vardı. Tabii çok fazla aslında kamusallaştırma yapılarak çok genişletildi ve çok fazla alan yıkıldı. Şu anda geldiği noktada istinat duvarları onarıldı, kanalizasyon sistemi ana hatta bağlanıp işte dereye akması önlendi. Tabii bu iyi bir şey. 19. yüzyılda sonlarında orada inşa edilen işte bir çırçır fabrikası, biraz önce Gökçe bahsetti tabakhane, onlar restore edildi. Fakat tabii bu çok fazla kamulaştırma yapıldığı için yıkılan evlerle birlikte aslında bir bellek kaybında olduğunu söylemek mümkün. O dönem için protestolar da vardı hatta. İnsanlar evlerini kaybetmek istemiyordu. Ve şu anda Selinos serisi iç içe geçmiş olan yapıların çoğu yıkıldı. Ağaçlar kesildi, doğal peyzaj alanı tamamen yok edildi. Geriye sadece istinat duvarının ortasında kalan taşla dolu, ruhsuz bir alan kaldığından bahsedebilirim. Çünkü derede su yok neredeyse. Yani Kestel Barajı ile birlikte de su zaten artık çok cılız akıyor. Sadece yağmur yağdığında suyun biraz daha debisinin olduğundan bahsedebiliriz. Aslında Senos kıyısında doğal bir ekosistem de var. Bellek Atölyesi'nde de Gökçe hatırlarsan anlatmışlardı. Orada yetişen hayıt, zakkum. Mesela zakkumun bir hafızası var bu kenarında yaşayan insanlarda. Çınar, söğüt. Benim için hakikaten kabaklar oranın hakikaten süsüydü o peyzaj alanının. Onlar yok artık. Yine canlı ekosisteminden bahsedersek eskiden yılan ebesi denilen mesela iri yeşil bir kertenkele varmış. O yok. Şu anda kurbağalar var ama artık onlar da bence yakında seslerini duyamayacak hale
peki
geleceğiz.
Sizin bu projenizle ve bellek atölyenizle belki oradaki insanlar yeniden buraya bakmaya, işte buraya yapılan projeyi yeniden değerlendirmeye ve belki hani
görüş
diyeyim, eleştirmeye başlayacaklar mı? Öyle bir şey var mı yani onlar burada daha fazla? Stadyonların tarihinde var ama nereye başka bir gözle bakmaya başlayacaklar mı?
Aslında tam olarak hedeflerimizden biri bu şekilde. Yani tabii ki de sanatçılar buradan aldıkları verilerle birbirinden farklı işler üretecekler. Ama yani ortaya çıkan ana temelardan biri aslında kentsel olarak ve bellek kentsel bellek anlamında bu kadar önem taşıyan mekanların oranın sakinlerine çok danışılmadan tasarlanıyor olması bizim en çok dikkatimizi çeken konulardan biri oldu. Ve biz nihayetinde 29 Haziran'da Odeon Pergamon Sanat Merkezi'nde açacağımız sergide aslında sanatçılar kanalıyla biraz bu görüşlerin dile getirilebileceğini düşünüyoruz.
Yani böyle bir şey insanlar... Evet yani insanlar bir şey, yeni bir bakış, bir ufuk kazanıyorlar sizin bu projenizde değil mi? Kendi hafızalarını... Nasıl siz aracı oluyorsunuz onlar ortaya çıksın ve değer kazansın diye. Yani evet bu anlatıların hepsi aslında çok özel ve hani yerel halk için kendilerini anlatmaları, bu hikayelerin ne derece önemli olduklarını aslında bu atölyeye mesela katıldıklarında heyecanla anlattıklarını görebiliyoruz oradaki hikayeleri. Biz de onlarla birlikte heyecanlanıyoruz. Ve kendinden olan anlatıldıkça aslında yerel buna sahip de çıkıyor. Elbette ıslah projeleri, kanalizasyonun işte akmamasını sağlamak, biraz önce Gökçe bahsetti, eskiden kirli bir su akarmış tabakhaneler yüzünden falan, yani oranın tabii kokmamasını sağlamak önemli. Ama biraz oranın hafızasını yaşatmak, oradaki zihinlerdeki mesela eski karpostallar var. İnsanların birbirlerine oranın resmini gönderdiği işte... 19. 20. yüzyılda fotoğraflar var. Kartpostal basılarak birbirlerine gönderdikleri bir alandan bahsediyoruz. Halbuki şu anda sadece gördüğünüz bir taş. Ve yine Gökçe söyledi, hani suya bakmak, suyun kenarında olmak farklı bir maneviyat, farklı bir ruhsal anlam da ifade ediyor aynı zamanda. O ruhu da aslında bir şekilde kaybediyoruz ve her şehir birbirine benzemeye başladı artık. Asu evet, hocam, Burçin hocam, yanılıyor muyum?
Evet, öyle. Maalesef öyle. Şimdi şöyle dediniz, Haziran'da bir sergi olacak.
Evet.
Dolayısıyla
ne zaman? Evet.
29 Haziran'da bir sergimiz olacak.
Sergiye gidelim biz de oradan yapalım.
Evet.
Ya lütfen çok bekleriz.
Evet biz de umarım geliriz görürüz. Çok teşekkürler, çok güzel bir proje. Size de kolay gelsin. Görüşmek üzere, bize de.
Size sağlık.
Biz de çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.